Ayrım 12, sayfa 108. Ne? Adımın ne olduğunu merak ediyorsun. Olur da tekrar karşılaşırsak diye. Adım İlyas, Skok. Diğerini unutursun ama İlyas'ı hatırlarsın. Tekrar karşılaşacağız. Tahmin ettiğinden çok daha önce. Sting başını eğdi, öyle mi? Adam bardağını bırakıp bara gitti. Son kez gülümsedi ve gitti. Kim o? Soruyu soran Mathilde'ydi. Tanımıyorum dedi Sting ama hoş biri. Biraz da tuhaf. Doğu Norveçli gibi konuşuyordu. Tuhaf mı? Gözlerinde bir tuhaflık vardı, dişlerinde de. Burada çakar mı var? Ne çakarı? Sting güldü. Yo, şu diş macunu renkli solaryum lambasından varmış. Yüzünü zombi gibi gösteriyor. Mathilde başını salladı. Senin içkiye ihtiyacın var. Hadi gel. Sting arkadaşının peşinden giderken kapıya döndü. Camın arkasında bir yüz gördüğünü sandı. Ama orada kimse yoktu. Bölüm 16. Speed King. Saat akşam 9'du ve Harry Oslo şehir merkezinde yürüyordu. Sabahı sandalyeleri ve masaları yeni odasına taşımakla geçirmişti. Öğleden sonra Rick hospitala gitmişti ama babası bir takım testlerden geçtiği için görüşememişlerdi. O da dönüp raporları çoğaltmış, birkaç yeri aramış, Bergen'e bilet ayırtmış ve aceleyle çarşıya inip kendisine sigara ucu büyüklüğünde bir sim kart satın almıştı. Harry uzun adımlarla yürümeye devam etti. Bu sıkışık şehirde doğudan batıya yürüyüp insanların, modanın, ırkların, mimarinin, dükkanların, kafelerin ve barların yavaş yavaş ama bariz biçimde değişimini görmek daima hoşuna gitmişti. Bir ara McDonald's'a uğrayarak hamburger yedi. Kabanının cebine 3 pipet sokuşturdu ve yolculuğuna devam etti. Grönland'ın Getto'yu andıran Pakistan mahallesinden geçtikten yarım saat sonra kendini batı yakasının düzenli, nispeten temiz ve oldukça aydınlık sokaklarında buldu. Kaja Sonnes'in evi Lindersagen sokağındaydı ve görünen o ki Osluların olur da içlerinden biri satışa çıkar diye kapışmak için tetikte beklediği o eski ve geniş ahşap evlerden birinde oturuyordu. Evlerin bu denli revaçta olmasının sebebi çok az insanın bunları alacak parasının olması değil, Fagerborg'un sahiden de anlatıldığı kadar güzel olduğunu görmek, bunu onaylamak ve bu hayali yaşamaktı. Zenginlerin çok zengin, servetlerin çok yeni olmadığı bir muhitti burası. Kimse de yüzme havuzu, otomatik garaj kapıları ya da görgüsüzlük abidesi diğer başka modern icatlardan olmazdı. Fagerborgerliler, yani kaliteli kentliler, her zaman yaptıklarını yapmaya devam ediyorlardı. Yaz geldiğinde geniş ve gölgeli bahçelerinde elma ağaçlarının altına taşıdıkları eski, fazlasıyla büyük ve en az işlerinden çıkartıldıkları ev kadar kararmış bahçe mobilyalarında otururlardı. Mobilyalar tekrar evlere taşındığında ve günler kısaldığında ise bölmeli pencerelerin arkasında mumlar yanardı. Lindersagen sokağında Noel ruhu Ekim'den Mart'a kadar sürerdi. Bahçe kapısı öyle büyük bir gıcırtıyla açıldı ki Harry üzerine köpeklerin akın edeceğini düşündü. Çakıl taşları botlarının altında gıcırdadı. Botlarını gardıropta bulduğunda çocuklar gibi mutlu olmuştu ama şimdi sırılsıklam olmuşlardı. Sundurmanın basamaklarını tırmandı ve üzerinde isim yazmayan zile bastı. Kapının önünde bir çift zarif kadın ayakkabısı ile birlikte bir çift de erkek ayakkabısı duruyordu. 46 numara olduklarını tahmin etti Harry. Kaja'nın kocası iri biri olmalıydı. Ve tabii ki bir kocası vardı. Neden aksini düşünmüştü ki? Neyse, zaten bir önemi de yoktu. Az sonra kapı açıldı. Harry, önü açık, hayli büyük yün bir ceket ve soğumuş bir kot pantolon vardı kadının üzerinde. Terlikleri öylesine eskiydi ki Harry bir an için üzerlerinde yaşlılık lekeleri gördüğünü sandı. Makyajsızdı. Yüzünde şaşkın bir gülümseme vardı sadece. Yine de onu bekliyormuş gibiydi. Onu bu halde görmesini istiyordu sanki. Pek çok kadının adı kötüye çıkmış olsa da şöhretli erkeklere duyduğu o hayranlığı Hong Kong'da onun gözlerinde görmüştü elbette Harry. Ancak onu bu kapıya kadar getiren düşünce aşamalarını kapsamlı bir değerlendirmesini yapmamıştı. Neyse ki 46 numara ayakkabılar sağ olsun onu bu zahmetten kurtarmıştı. Hatta 46,5. Adresini Hagen'den aldım dedi Harry. Evinden yürüme mesafesi uzaklığında oturuyormuşsun. Ben de aramak yerine kendim geleyim dedi. Kaja sırıttı. Zaten telefonun yok ki. Yanılıyorsun. Harry cebinden kırmızı bir telefon çıkardı. Hagen verdi. Gerçek pin kodunu şimdiden unuttum. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır, hayır. Kaja kapıyı tamamen açtı ve Harry içeri girdi. Bunu söylemek belki içler acısıydı ama kapının açılmasını beklerken kalbi biraz daha hızlı atmıştı. 15 sene önce olsa bundan rahatsız olurdu. Ne var ki o da her erkek gibi kadınların güzelliklerinin etkisinde bir nebze kalıyordu. Ve bu banal gerçeği kabullenip pes edeli uzun zaman olmuştu. Kahve yapıyordum. Sen de içer misin? Oturma odasına geçmişlerdi. Duvarlar resimlerle ve kitaplıklarla kaplıydı. Raflarda o kadar çok kitap vardı ki Harry hepsini onun okuduğundan şüphe duydu. O da bariz biçimde erkeksi bir zevkle döşenmişti. Büyük ve soğuk mobilyalar, bir dünya küresi, bir nargile. Raflara dizilmiş vinil plaklar, duvarlara asılmış haritalar ve karla kaplı yüksek dağların olduğu fotoğraflar. Harry adamın ondan çok daha büyük olduğuna kanaat getirdi. Açık bir televizyon da vardı ama sesi kısıktı. Marita Olsen tüm haber bültenlerinde ilk haber dedi Kaja, kumandayı eline alıp televizyonu kapatırken. İki kanaat önderi çıkıp çabuk sonuçlar elde edilmesini istedi. Hükümet polis teşkilatını sistematik biçimde parçalıyormuş. Önümüzdeki günler Kripos için pek huzurlu geçmeyecek. Evet, ben de kahve alayım dedi Harry. Kaja koşturarak mutfağa gitti. Harry kanepeye oturdu. Sehpanın üzerinde ters çevrilip açık bırakılmış bir John Fante kitabı ve bir kadına ait okuma gözlüğü vardı. Yanlarında ise Frogner havuzunun fotoğrafları. Sadece olay yerini değil, ne olup bittiğine bakmak için polis kordonunun dışında toplanan kalabalığa da ait fotoğraflar. Harry memnuniyetle homurdandı. Kaja'nın eve iş getirmesinden değil, hala fotoğraf çeken olay yeri polislerinin olduğunu görmekten mutlu olmuştu. Polislere oldum olası kalabalığın resmini çekmeleri için ısrar ederdi. FBI kursunda seri katillerle ilgili öğrendiği şeylerden biriydi bu. Katilin olay yerine dönmesi şehir efsanesi değildi. San Antonio'daki King kardeşler ve Kmart katili sırf eserlerine bir kez daha hayranlıkla bakmaktan, yarattıkları karmaşayı izlemekten ve ne kadar ele geçirilemez olduklarını hissetmekten kendilerini alamadıkları için yakalanmışlardı. Crimes Teknik'teki fotoğrafçılar buna Hall'un 6. emri derdi. Ve evet, 9 emir daha vardı. Harry resimleri hızlıca karıştırdı. Kaja mutfaktan süt istemezsin değil mi? Diye seslendi. Evet, yani ister misin? Heathrow'dayken, haklısın manasında evet dedim. İstemem. Vay be, kantoncanın sistemini kapmışsın. Efendim, artık çift olumsuz kullanmıyorsun. Kantonca mantıklı bir dil. Sen de mantıklı olmayı seviyorsun. Bu dediğin doğru mu? Kantonca ile ilgili. Kaja mutfakta bilmem ki diyerek güldü. Sadece akıllı görünmeye çalışıyorum. Harry fotoğrafları kim çekmişse temkinli davrandığını görebiliyordu. Kalça hizasından ve flaşsız çekmişti. Kalabalığın dikkati tamamen atlama kulesindeydi. Hafızalarını ekleyebilecekleri ya da komşularını anlatarak onların ödünü patlatabilecekleri kısacık bir korkunçluk beklemekten sıkılmış gibi donuk gözleri, yarı açık ağızları vardı. Bir adam cep telefonunu havaya tutmuştu. Fotoğraf çektiği kesindi. Harry, rapor destesinin üzerinde duran büyüteci aldı ve yüzleri teker teker inceledi. Ne aradığını bilmiyordu. Kafası bomboştu. Resimlerde şayet bir şey varsa gözden kaçırmamak için en iyi yöntem buydu. Bir şey görebiliyor musun? Kaja sandalyesinde yerini almış, bakmak için öne eğilmişti. Harry çok hafif bir lavantalı sabun kokusu aldı. Uçakta omzunda uyuyakaldığında burnuna gelen kokunun aynısıydı. Hım, sence bunlarda görülecek bir şey var mı ki? Diye sordu kahve kupasını eline alarak. Yok. O halde fotoğrafları neden eve getirdin? Çünkü polisliğin %95'i yanlış yeri aramaktır. Az önce Henry'nin 3. emrini söylemişti. Ve bu %95'lik kısımdan da zevk almayı öğrenmen gerekir. Yoksa delirirsin. Sonra da 4. Peki raporlarda ne var? Elimizde yalnızca Borgni ve Charlotte cinayetlerinin raporları var. Onlarda da bir şey yok. Ne bir adli ipucu ne de olağan dışı bir eyleme dair bir kanıt. Can düşmanları, kıskanç aşıklar, açgözlü mirasçılar, manyak sapıklar, tahammülsüz torbacılar ya da başka alacaklılarla ilgili beyanlar da yok. Kısacası ipucu yok. Görünür bir cinayet sebebi yok, cinayet silahı yok. Aslında işe Marita Olsen vakasındaki insanlarla görüşerek başlamak isterdim. Ama sen de biliyorsun, biz o vaka üzerinde çalışmıyoruz. Kaja gülümsedi. Tabii ki çalışmıyoruz. Bu arada bugün VG'den bir siyasi gazeteciyle görüştüm. Stordiget'teki hiçbir gazetecinin Marita Olsen'in bunalıma girdiği, buhranlar yaşadığı ya da intiharı düşündüğüyle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Mesleki ya da özel hayatında bir düşmanı da yokmuş. Harry, şeridin önünde sıralanan kalabalıktaki yüzlere göz gezdirdi. Uykulu gözlerle bakan bir anne, kucağında çocuğuyla dikiliyordu. Bu insanlar ne istiyor? Arkalarında gitmek üzere olan bir adamın sırtı görünüyordu. Kabarık montlu ve yümbereli. Şoke olmak, sarsılmak, eğlenmek, arınmak. Çok şaşırtıcı. Demek John Fante okuyorsun. Eski şeyleri seviyorsun yani. Başıyla odayı ve evi işaret etti. Gerçekten de odayı ve evi kastetmişti. Ama aralarındaki yaş farkı bayağı çoksa, ki tahminine göre öyleydi, kocasıyla ilgili bir şeyler de diyebileceğini düşündü o anda. Kaja ona hevesle baktı. Hiç Fante okudun mu? Gençken ve Bukowski dönemimi yaşıyorken adını hatırlamadığım bir kitabını okumuştum dedi Harry. Sırf Charles Bukowski ateşli bir hayranı olduğu için almıştım. Saatine bakıyormuş gibi yaptı. Oo, ben artık eve döneyim. Kaja hayretle dedektife ve elini bile sürmediği kahvesine baktı. Harry ayağa kalkarken jetlag diyerek gülümsedi. Gerisini yarın toplantıda konuşuruz. Elbette. Harry pantolonun cebini yokladı. Bu arada sigaram bitti. Gümrükten geçirdiğin şu Camel sigaraların vardı ya. Bir dakika diyerek sırıttı kaşa. Bir karton sigarayla döndüğünde Harry ceketini ve ayakkabılarını giymiş, holde dikiliyordu. Sağ ol dedi. İçinden bir paket çıkarıp açmaya koyuldu. Sundurmanın basamağına çıktığında kaja kapıya yaslandı. Belki söylememem gerek ama beni az önce bir nevi sınavdan geçirdiğini düşünüyorum. Sınav mı dedi Harry sigarasını yakarken. Ne için olduğunu sormayacağım ama bana sonucu söyle. Geçtim mi? Harry sessizce güldü. Sadece bunun için gelmiştim. Kartonu elinde sallayarak basamakları indi. Unutma. Saat 7.00. Harry kendini eve attı. Elektrik düğmesine basınca ceryanın kesilmediğini gördü. Montunu çıkardı, oturma odasına gitti ve matrak ama yine de muhteşem kategorisinde en sevdiği grup olan Deep Purple'ı açtı. Speed King. Davulda Ian Paice vardı. Kanepeye oturup parmak uçlarını alnına bastırdı. Sanki içinde köpekler zincirlerini çekiştiriyordu. Uğulduyor, hırlıyor, havlıyor, dişleriyle iç organlarını yırtıyordu. Onları bir kez salıverdi mi geri dönüşü olmayacaktı. Bu defa değil. Önceleri içkiyi bırakması için daima iyi nedenleri olmuştu. Raquel, Oleg, işi, hatta belki de babası. Şimdi ise elinde hiçbiri kalmamıştı. Buna izin veremezdi. İçki olmazdı. Kendisini kaptıracak başka bir zehir bulmalıydı. Ne de olsa kontrol altında tutabilirdi. Sağ ol kaja diye geçirdi aklından. Utanıyor muydu? Tabii ki. Neyse ki gurur her zaman sahip olamadığı bir lükstü onun için. Kartonun jelatinini yırtıp çıkardı. Alttaki paketi aldı. Jelatini hiç yırtılmamış gibiydi. Kaja gibi kadınlar gümrükte asla kontrol edilmezdi. Paketi açtı, kanıtlanmış folyoyu çekip çıkardı. Ardından folyoyu da açtı ve içindeki kahverengi topa baktı. Tatlı kokusunu içine çekti ve hazırlığını yapmaya koyuldu. Çin çay seremonilerden aşağı kalır yanı olmayan çetrefil afyonhane ritüellerinden topağı yakıp üzerine pipet yaklaştırarak mal ziyanı olmasın diye tüm dumanı elinden geldiğince içine çekmek gibi en basit pipo düzeneklerine kadar şimdiye dek afyon içmenin her yolunu görmüştü Harry. Hangi yöntemle içilirse içilsin prensip hep aynıydı ama. Bir takım maddeleri yani morfin, tebain, kodein ya da diğer kimyasallardan oluşan bir kokteyli bir şekilde kan dolaşımına dahil etmek. Harry'nin yöntemi oldukça basitti. Masanın ucuna metal bir kaşık bantlar, topaktan kibrit ucu kadar küçük bir parça alıp kaşığa yerleştirir ve çakmakla yakardı. Afyon yanmaya başlayınca dumanın tutması için kaşığın üzerine alelade bir bardak tutardı. Sonra da ucu bükülen bir pipeti bardağa sokup dumanını çekerdi. Harry parmaklarının en ufak bir titreme olmadan işlediğini fark etti. Hong Kong'dayken bağımlılık seviyesini düzenli olarak kontrol altında tutardı. Zaten görebildikleri arasında en disiplinli uyuşturucu ve alkol kullanıcısı da kendisiydi. Kafası ne kadar iyi olursa olsun içeceği miktarı önceden belirler ve durması gerektiği yerde mutlaka dururdu. Hong Kong'da 1-2 haftalığına afyon içmeyi bırakmış ve yalnızca ağrı kesici haplarla idare etmişti. Yoksunluk belirtilerine engel olamamıştı ama belki de psikolojik bir etkiydi bu. O haplarla da az miktarda morfin olduğunu biliyordu çünkü. Sonuç olarak bağımlı falan değildi. Genel olarak onu uyuşturan şeylere bağımlı olabilirdi ama afyon hayır. Değişebiliyordu gerçi. Kaşığı henüz bantlarken bile içindeki köpeklerin sakinleştiğini hissedebiliyordu mesela. Biraz sonra besleneceklerini biliyorlardı çünkü. Yeniden huzura kavuşacaklarını da. En azından bir sonraki sefere kadar. Çakmağın sıcaklığı şimdiden parmaklarını yakmaya başlamıştı. Masada Max'tan ıslanan aldığı pipetler duruyordu. Bir dakika sonra ilk nefesi çekti. Anında etki gösterdi. Tüm acıları, hatta varlığından haberdar olmadıkları bile bir anda uçup gitti. Çağrışımlar, görüntüler gözünde canlanmaya başladı. Sonunda bu gece uyuyabilecekti. Björn Holm uyuyamıyordu. Escott'un country efsanesi Hank Williams'ın kısa hayatını ve uzun ölümünü anlattığı Hank Williams, The Biography kitabını okumayı, Lucinda Williams'ın Austin konserinde çekilmiş korsan CD'sini dinlemeyi, hatta içinden uzun boynuzlu Texas ineklerini saymayı bile denemiş ama fayda etmemişti. Bir ikilemin içindeydi. Yaşadığı şey tam olarak buydu. Doğru düzgün çözümü olmayan bir sorunla boğuşuyordu. Adli tıp uzmanı Holm böyle sorunlardan nefret ederdi. Screa'dan Elvis, Sex Pistols, Jason and the Scorchers'ı içeren plak koleksiyonunu, Nashville'den alınmış el yapımı 3 takım elbise, bir Amerikan kitabı mukaddesi ve Holm ailesine 3 kuşak boyunca hizmet etmeyi başarmış bir yemek masası takımıyla beraber getirdiği, kendine biraz kısa gelen kanepesine kıvrılmıştı. Ne var ki odaklanamıyordu. İkilem şuydu. Marit Olsen'in asıldığı, daha açık olmak gerekirse başını kopardığı ipi incelerken ilginç bir şey keşfetmişti. Belki de hiçbir işe yaramayacak bir ipucuydu ama ikileme ortadan kaldırmıyordu. Bu bilgiyi Kripos'ta mı yoksa Harry ile mi paylaşması daha doğruydu. Björn Holm halen Kripos'ta çalıştığı sırada halatta minik kabuklar tespit etmişti. Sonra da Oslo Üniversitesi'nin biyoloji bölümünden bir tatlı su biyoloğuyla görüşmüştü. Ama daha raporu yazamadan Bate Lön onu Harry'nin ekibine göndermişti. Yani ertesi gün bilgisayar başına oturduğunda Kripos'un değil Harry'nin altında çalışıyor olacaktı. Evet, teknik olarak bu bir ikilem sayılmazdı belki. Bilgi Kripos'a aitti. Başka birisiyle paylaşmak görev ihmali olarak görülebilirdi. Ayrım sonu sayfa 118.